Herkese merhaba. 64 Picks'in 13. bölümüne hoş geldiniz. Ben Cihan Gürsoy ve arkadaşlarım Birkan ve Çağla İçeçan. Bu hafta da dop dolu bir gündemle karşınızdayız. Bu hafta Yiğit maalesef aramızda değil, iş yoğunluğu dolayısıyla. O yüzden buradan ona selamlarımızı yolluyoruz. Bu hafta da teknoloji haberleri bildiğiniz gibi çok yoğun. Geçen hafta Mary Meeker raporunun analizine başlamıştık. Epey kapsamlı bir rapor bildiğiniz üzere. Önümüzdeki haftalarda da bu raporun analizini tamamlamayı düşünüyoruz. Bu bölümde ise bu haftanın iki önemli gelişmesinden bahsedeceğiz. Birincisi, bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Microsoft GitHub isimli bir yazılım geliştirme platformu sitesini 7,5 milyar dolar satın aldı. Bu Microsoft'un şu ana kadar yaptığı en büyük satın almalardan biri. Belki biraz klasik olacak ama bu haberin zamanlaması da biraz manidar aslında. Apple'ın WWDC yani yazılım geliştiricileri konferansının başladığı güne geldi bu haber. Aslında pazar akşamı biraz medyaya düşmeye başlamıştı ama pazartesi günü asıl açıklama Microsoft'tan geldi. Hatta ufak da bir not düşelim burada. Microsoft genelde Apple'dan rol çalmayı biraz seviyor aslında. Hatırlarsanız LinkedIn'in de satın alınması 2 yıl önce yine Apple'ın yazılım geliştiricileri konferansının ilk gününde açıklanmıştı. Bu da tabii tesadüf müdür değil midir onu sizin takdirinize bırakıyoruz. Bu satın almayla birlikte Sequoia ve Andreessen Horowitz gibi yatırım şirketleri aslında çok büyük kar ettiler. Özellikle Andreessen Horowitz bu satın almayla birlikte 1 milyar dolar civarında bir pay elde etti GitHub üzerinde. Şu ana kadar da GitHub'a 100 milyon dolar yatırım yaptıkları düşünülürse aslında 10 kat kar gerçekten muazzam bir rakam. GitHub satın alınması da aslında Microsoft açısından çok stratejik bir manevra. Çünkü GitHub yazılımcılar tarafından çok sevilen ve marka değeri oldukça yüksek bir şirket. Kullanıcılar arasında mesela PayPal, Spotify, Airbnb gibi şirketler var. Microsoft'ta önceki bölümlerde bahsettiğimiz gibi Satya Nadella liderliğinde aslında çok büyük bir değişimden geçiyor şu anda. Eski tipli, eski kafalı bir yazılım lisansı satan bir şirketten bulut bilişme ve yapay zeka yatırımı yapan bir şirkete dönüşüyor. Bu yüzden de yazılımcılara aslında ne kadar cazip gelebilirse o kadar iyi. Ufak da bir dipnot, her ne kadar Microsoft GitHub'ı ayrı bir ünit olarak tutacağını taahhüt etse de bu haber düştüğü andan itibaren hatta pazar gecesinden itibaren GitLab isimli bir rakip şirkete çok büyük bir göç başladı. O yüzden ilerleyen aylarda göreceğiz. Tabii Microsoft GitHub'ı ne kadar ayrı tutabilecek ve müşterilerini ne kadar koruyabilecek. Evet arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz bu satın almayla ilgili? Yorumlarınızı alalım.
Benim konuşmak istediğim birkaç nokta vardı. Dilerseniz önce ben alayım sözü. Farklı açılardan bakmaya çalışacağım. Önce yatırım açısından bakalım. Andreessen Horowitz dediği gibi Cihan'ın neredeyse hani 1 milyar dolarlık bir geri dönüş var. İnanılmaz bir kar elde ettiler. Tabii adı üstünde bunlar risk sermayesi yatırımcıları. İlk başta yatırım yaparken bir risk kapsamında bu yatırımı yapıyorlar ama geri dönüşleri olduğu zaman da gördüğünüz gibi çok ciddi geri dönüşler alabiliyorlar yaptıkları yatırımın karşısında. O yüzden aslında piyasada ya da Amerika'daki yatırım sermayecilerin hani ne kadar çok olması, bunun ne kadar cazibeli bir yatırım aracı olması da göz önüne seriliyor değil mi? Aslına bakarsanız bir paranız var, bunu bankadaki faiz hesabına koyduğunuz zaman galiba yılda 1000 dolara 1 sent geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Ama işte bu şekilde startuplara yatırım yaparak oradan geri dönüşler almak tabii ki çok çok daha büyük. Yani borsadan bile daha fazla geri dönüşler alabiliyorsunuz tabii ki. O yüzden de aslında Amerika'daki bu startup ekosisteminin, girişim ekosisteminin ne denli büyük olduğunun, buradaki dönen paranın, yatırımların ve geri dönüşlerin ne kadar büyük olduğunun aslında güzel bir örneği oldu bu. Oradan bir başlamak istiyorum. İkincisi de ben açıkçası Microsoft açısından bu satın alımı oldukça mantıklı buldum. GitHub açısından da aslında iyi bir şirkete, doğru bir şirkete sattılar bence. Ona da değineceğim birazcık. Şimdi Microsoft açısından bakacak olursak, hani internette bugün özellikle bir şeyler okuyordum. Ben Thompson'ın güzel bir yazısı oldu. Ona değinmek isterim. Çok etkiledi beni. Güzel bir yerden yakalamış. Şimdi diğer rakiplerine bakalım Microsoft'un. Kimler var? İşte atıyorum Apple var. Google var, değil mi? Şimdi Apple tarafına baktığımız zaman Apple'ın platformlarını düşünelim. Mobil cihazlar üzerinde iOS platformu var. iPhone'lar üzerinde, tabletler üzerinde. Bilgisayar olarak da macOS işletim sistemi var, değil mi? Şimdi iPhone kullanıcılarının sayısına bakalım. iOS cihaz kullanıcısı sayısına bakalım. Oldukça büyük bir ekosistem var. Şimdi burada iPhone kullanıcısı ve iPad kullanıcısının sayısının çokluğu bu platformlara uygulama yazacak geliştiricilerin, yazılımcıların da iştahını kabartıyor. Sonuçta çok kullanıcısı olan bir platforma, bir uygulama çıktığınızda onu satmanız, hitap edeceğiniz pazar payının büyüklüğü vesaire ortada. O yüzden iOS ya da iPhone cihazları, Apple'ın mobil cihazları yazılım geliştiricileri için oldukça iştah kabartan bir platform. Uygulama yazacaklar, kar edecekler, daha çok satış yapacaklar vesaire. Şimdi macOS platformuna baktığımız zaman evet MacBook'lar vesaireler Amerika'da özellikle kullanımı gittikçe artıyor ama sonuç olarak baktığınız zaman bir iPhone'larla ya da bir Android cihazlarla kıyaslanacak kadar yüksek değil satışları. Ve MacBook satışları da giderek düşüyor. O yüzden mesela bunu gerçi biraz sonra Apple konuşurken de değineceğiz ama hani macOS ve MacBook bilgisayarlar iPhone'lar kadar cazip bir platform değil aslında yazılımcılar için yazılım geliştirmek amacıyla baktığınız zaman. Şimdi Google tarafına geçelim. Android cihazları var değil mi? Milyarlarca neredeyse Android cihaz var şu an. Ve yani burada bu noktada da bir yazılımcı olarak Android'e uygulama geliştirdiğiniz zaman hemen bunun çözümünü yapabiliyorsunuz, satışını yapabiliyorsunuz, gelir elde ediyorsunuz. Şimdi peki Windows'a bakalım, Microsoft'a bakalım. Windows giderek yavaşlıyor. Hatta en son organizasyon şemasını konuşmuştuk önceki bölümlerde. Windows aslında temel bir organizasyon departmanı olmaktan bile çıktı. Birazcık daha göz önünden kaybolmaya başlıyor. Microsoft'un uzun vadeli stratejisi kapsamında. Şimdi Windows platformuna uygulama geliştirenler kimler? Genelde kurumsal çözümler geliştiriliyor, değil mi? Genelde şirketler Windows kullanıyor ve şirketlerin kullandığı uygulamalar geliştiriliyor ve oyun tarafı var. Bilgisayar oyunları oynanıyor. Şimdi kurumsal çözümlerde yapabileceğiniz müşteri kitlesi belli. Hani oradaki satış hani herkes de kurumsal çözüm yazmak, kodlamak durumunda da değil ama öyle bir segment var. Oyun tarafında da Valve şirketinin, Half-Life'ı yapan şirketin bildiğiniz gibi Steam diye bir platformu var. Buradan oyun alabiliyorsunuz, oyun işte update edebiliyorsunuz, güncelleyebiliyorsunuz vesaire. Zaten Valve'in bu Steam platformu oyun sektörünü kapatmış durumda aslında Windows için. Şimdi bu noktada Windows ve Microsoft geliştiricilere nasıl bir platform sunacak? Apple ve Google gibi bir mobil işletim sistemi de yok şu an. Windows telefonlar yok şu an artık. Kapattılar o departmanı, devam etmeyecek. O yüzden hani birazcık o geliştirici ekosistemine Windows haricinde bir kanal açmak durumundaydılar benim gözlemlediğim kadarıyla. Ve bu noktada da hali hazırda Cihan dediği gibi birçok firmanın kullandığı, birçok geliştiricinin kullanıldığı, birçok açık kaynak kodlu projenin yer aldığı bu kitabı satın alarak bence birazcık da o yazılımcı, geliştirici ekosisteminin ucundan tutmak isterler. O ekosistemden kopmamak adına yapılmış bir adım diye düşünüyorum ben. Yavaş yavaş mesela bu yazılım geliştirmede bazı kolaylıklar da sağlayacaktır diye düşünüyorum. Mesela GitHub'da siz projenizi listediğiniz zaman onu elbet bir kod yazıyorsunuz, bir uygulama geliştiriyorsunuz. Onun kaynak kodlarını GitHub'da tutuyorsunuz. Peki bu uygulamayı koşturmak istediğinizde, çalıştırmak istediğinizde ne yapacaksınız? Bir bulut bilişimde bunu koşturmanız gerekecek bu uygulamayı. Alternatifler neler? Önceki bölümlerde yine konuşmuştuk. İşte Amazon'un AWS'i var, Google'ın Google Cloud platformu var. Azure'un da Azure platformu, Microsoft'un da Azure platformu var. Şimdi bu GitHub satın almasıyla belki Azure platformla yani Microsoft'un bulut bilişim çözümüyle bir entegrasyon olacak. Belki GitHub içerisinden siz tek tuşa basarak bu projenizi bir anda Azure platform üzerinden koşturabilir hale geleceksiniz. Ve böylelikle de aslında uzun vadede Azure platformunun kullanımını arttırmaya yönelik bir başlangıç da olabilir diye düşünüyorum. Orada da bir kolaylık sağlayabilirler diye düşünüyorum. GitHub tarafından bakacak olursak, sonra da sözümü noktalayayım. GitHub tarafından bakacak olursak da zaten aslında hani çok da iyi gitmiyorlardı son zamanlarda. Hani birazcık satürasyona, birazcık olgunlaşmışlardı ve artık hani önlerini çok fazla göremiyorlardı gelir büyütme açısından diyelim. Yoksa hani sağlıklı bir iş modeli vardı, çok iyi bir uygulama ama sonuçta gelirlerini büyütmeleri gerekiyordu daha da fazla büyüyebilmek için. Bu noktada birazcık takılmışlardı, bir bariyere oturmuşlardı. Şimdi aslında çoğu firmaya da satılabilirdi. Yani belki eminim Google ya da Amazon ya da diğer firmalar, kurumsal çözüm veren firmalar da eminim satın alma girişimlerinde bulunmuşlardır ama...
Onu diyecektim zaten. Google galiba satın almaya çalışmış.
Evet, haberler o yönde.
Microsoft kazanmış sonunda. Herhalde belki fiyat konusunda bir pazarlık oldu.
Aynen, aynen. O noktada da bence yani demin yaptığım özete dayanarak sanki Microsoft'un GitHub'a Google'ın GitHub'a olduğundan daha fazla ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Ve o açıdan Microsoft belki bu satın alma teklifinde birazcık daha yüksek teklif vererek satın almayı biraz daha cazip kılmış olabilir. Bu şekilde ben yorumladım. Hatta okuduğum internetteki makaleler de genelde bu yönde. O yüzden beni çok etkilemişti. Yani onun benzerini paylaşmış oldum böylelikle. Bence mantıklı bir satın alma olmuş Microsoft açısından. GitHub açısından da aynı şekilde düşünüyorum. Tabii 7,5 milyar dolar da bizim... Tweetini de atmıştım geçen günlerde ama hani katma değerli yazılım üretmenin ne kadar önemli olduğunu, günümüzün ekonomisindeki yerini bir daha görmüş olduk. Hani belki inşaat sektörüne çok yükleniliyor şu an Türkiye'de ama belki artık yüzümüzü bu şekilde katma değerli ürün ve hizmetlere, teknolojik çözümlere de dönmeliyiz. Yavaş yavaş bunda da yoğun çalışmalar yapmalıyız, teşvikleri arttırmalıyız. Çünkü gördüğünüz gibi ekonomi artık katma değerli ürünler üzerinden dönüyor ve teknolojik ürün geliştirmede bunun en kritik alanlarından bir tanesi.
Ufak bir anekdot ekleyeyim. Benim bir önceki çalıştığım şirketle aynı binadaydım. Aslında çok da büyük bir şirket değil. Yani o binanın belki birkaç katına sahipti. Hı-hı. Yani o kadar büyük olmayan bir şirketin aslında 7,5 milyar dolar gibi bir fiyatlamayla satılması çok inanılmaz bir rakam. Hı-hı. Hatta biraz rakamları da hatırlatmak gerekirse GitHub, Microsoft'un şu ana kadar yaptığı üçüncü en büyük satın alma. Birincisi bildiğimiz üzere LinkedIn 28.1 milyar dolar. Skype 2011 yılında 8.5 milyar dolar satılmıştı. Bu da üçüncüsü oldu 7.5 milyar dolara.
Skype'ın
evet,
aslında...
Pardon.
Son bir şey söyleyeyim. Sonra Çağla'ya devredeyim sözü. Yani Skype'ın o yılda 8.5 milyar doları satın alması onu enflasyona göre oranlasak... Şu an çok ciddi bir satın almaymış aslında yani. Yani geriye dönüp baktığında
onu söyleyebiliriz. Evet, gerçekten.
Çağla sen
de evet, Çağla'ya vereyim sözü.
Birincisi Satya Nadella olduğu için GitHub seçilmiş diye duydum ben de. Dolayısıyla orada bir CEO faktörü var galiba. Tercih sebebi olarak. İkincisi bir tane de bir takvim uygulaması vardı Microsoft'un satın aldığı. Şu an adını hatırlamıyorum ama Birkan hatırlarsa... Belki söyleriz. Yani büyük bir satın alma değildi hani Microsoft'un yaptığı ama hani bu
Sunrise.
İlk Sunrise bravo.
Sunrise,
bilenler
evet,
hani kullananlar varsa bütün bu satın almalardan önce ilk satın aldığı uygulamalardan bir tanesiydi. Hani beni ilk Microsoft o hamlesiyle şaşırtmaya başlamıştı. Dediğin gibi arkadan zaten sırayla geldi. Skype, LinkedIn vesaire. Bir de ben biraz daha hani sizin kadar teknik bilgiye sahip olmadığım için belki hani dinleyenlerden de hani merak edenler vardır diye bir soruyla açıklığa kavuşturmak istiyorum. Şimdi mesela Google'ın API'leri var değil mi? Hani siz daha iyi bilirsiniz. İşte ses API'dir, işte bulut sistem hani API'dir vesaire hani birçok API var. Buradan da sonuçta yazılımcılar uygulama geliştirerek hani bir şeyler kazandırabiliyorlar hani değil mi? Doğru söylüyorum.
Evet yani Google'ın sunduğu bu API'leri kullanarak üzerlerine bir şeyler daha ekleyip hani algoritmalar yazıp vesaire çözümler üretebiliyorlar.
Okay, bu durumda evet. Hani bu GitHub mı GitHub mı bu arada? Hangisi daha doğru?
GitHub galiba. GIF mi?
Sorusunu tekrardan gündeme getirmiş olduk bu vesileyle. Okey, GitHub diyelim o zaman. Moderatörümüzün sözünü dinleyelim. Moderatör ne diyorsa bizde emirdir. Dolayısıyla ben şöyle algılıyorum bu satın almayı. Dediğiniz gibi hani zaten çok büyük bir yatırım. Bir de sanki Microsoft'un hani bu Google API'lerinin ne kadar hani popüler ve güçlüyse Microsoft da kendine böyle bir sistem sağlıyor GitHub'ın satın almasıyla gibi algılıyorum. Bilmiyorum hani doğru mu? Doğru bir yaklaşım mıdır? Yanılıyorsan beni düzeltin.
Ya benim anladığım kadarıyla Birkan sen de yanılıyorsan düzelt beni ama bu daha çok yazılımcı ekosistemini geliştirme amaçlı bir satın alma. Yani Microsoft'un kendi ürünlerini geliştirmesinden öte. Çünkü GitHub aslında ufak bir özet geçmek gerekirse yazılım yapan şirketlerin yazılımlarını daha kolay geliştirmelerini sağlayan bir uygulama aslında. Mesela atıyorum aynı proje üzerinde birden fazla yazılım geliştiricisi çalışıyorsa hepsinin birbirinin değişikliklerini görebilme, işte kontrol birbirlerini kontrol edebilmesini falan sağlayan çok güzel bir uygulama aslında. Ve benim anladığım kadarıyla Microsoft ki yine kendini geliştirmesinden öte yazılımcıları daha çok teşvik etme amaçlı yaptığı bu satın almayı diye düşünüyorum ben.
Aynen.
O zaman Microsoft'tan da bu özelde yatırımcı değil de yazılımcı konferansı gibi böyle hani daha güçlü bir şeyler beklemek sizce doğru olur mu ilerleyen dönemlerde?
Yani zaten hani Ignite adı altında bir konferans yapıyorlar. Hani Microsoft Ignite, Google'ın işte Google Cloud Next konferansı gibi, SAP'nin SAP Sapphire, Salesforce'un Dreamforce gibi Microsoft Ignite diye bir etkinlik yapıyorlar. Tam böyle geliştirici odaklı. Ama burada tabii Cihan'ın dediğine ben de katılıyorum. Yani daha ziyade o ekosisteme dokunmak amacıyla yapılmış bir yatırım gibi. Hani bu GitHub'ı hani yazılım sektörüne de çok yakın olmayan dostlarımız varsa dinleyicilerimiz onlara şöyle düşünebilirler. Hani yazılımcı için kodlarını koyabileceği bir Google Drive hesabı, bir Dropbox hesabı gibi düşünebilirsiniz. Hani herkes orada tutabiliyor. Herkes birbirinin hani o herkes çalışan, projede çalışan herkes o kodun en güncel halini görüyor vesaire. Ona notlar bırakabiliyor. Hem böyle Google Docs, Google Drive kırması ama yazılımcılar için, kodlama için. Tabii çok ben hani basite indirgedim. Yazılım sektöründe olan insanlar vuracak beni belki ama hani sektör dışında olan insanlar için o şekilde özetleyebiliriz belki.
Bir de bence bu şeyi de çok gösteriyor Microsoft'un paradigma değişikliğini. Çünkü yanlış bilmiyorsam mesela Steve Ballmer zamanında Linux'a mesela bir kanser demiş. Yani aslında küçümsemek açısından yani açık kaynaklı özellikle uygulamalara. Ama şimdi bakıyoruz Satya Nadella bu satın almadan sonra diyor ki bu açık kaynaklı ekosistemi devam ettireceğiz. Bunu kesinlikle engellemeyeceğiz. Yazılımcıların özgür olması bizim için çok önemli. Aslında bir 10 seneden kısa bir zamanda ne kadar büyük bir paradigma değişikliği olduğunu gösteriyor bence şirket açısından.
Aynen. Bence dediğin çok doğru bir nokta. Çünkü şimdi Microsoft Azure platform var dedik, AWS var dedik, Google Cloud platform var dedik. Tabii şimdi ben bir yorum yapacağım. Belki biraz yanlı bir yorum olacak ama hatta geliştirici şu an yazılım üzerine çalışan yazılımcı arkadaşlarımız varsa yorum olarak da eklesinler. Bu üç platformu düşündüğünüz zaman siz şu an bir startup kuracak olsanız, bir girişim yapacak olsanız hangi platformu seçersiniz? Benim tahminim Microsoft Azure şu an en sonda gelir o listede. Yani çünkü onu o platformu kullanmak için yüksek ihtimalle hali hazırda ya çok büyük bir şirket olup hali hazırda Office kullanıyor olmanız lazım, Windows kullanıyor olmanız lazım. Yani hali hazırda Microsoft'la bir ilişkiniz olması lazım ki AWS ya da Google Cloud Platform kapsamında hani Azure'u daha önceliklendirebilirsiniz. Ama Microsoft'la zaten diğer bu kurumsal çözümleri üzerinden bir ilişkiniz yoksa bir yazılımcı olarak ben zannetmiyorum ki ilk tercihiniz Azure platform olsun. Sen yüksek lider, ihtimalle ya AWS'e gidersiniz. Zaten lider. Zaten çok internette de bununla ilgili yardım kaynağı, makale, çok iyi bir komünite var. Ya da Google Cloud platforma gidersiniz. Neden? Çünkü fiyat olarak biraz daha ucuz bir fiyat sağlıyor. Yapay zeka API'ları şu an sektörün en iyisi vesaire vesaire. Hani Azure'un açıkçası bu alanda diğerlerinden sıyrılan çok ekstra bir avantajı yok. Açık konuşmak gerekirse. Ama en büyük avantajı ne? Bu çok büyük kurumsal şirketlerle hali hazırda bir ilişkisinin olması. Evet. Windows üzerinden
onu kullanarak.
Entegrasyonu sağlıyor. Evet, ama o taraf çok güçlü ama yeni geliştirici hani o küçük geliştirici tarafı çok zayıftı. Bence bu GitHub almasıyla, satın alımıyla beraber Cihan'ın da dediği gibi hani o ekosisteme dokunmak, oraya biraz daha yaklaşmak. Hani daha önce de bahsettim ama bir entegrasyon kapsamında şey yapabilirler. GitHub projeni tek klikle Azure platformda host et ve çalıştırmaya başla. İlk işte atıyorum şu kadar fiyata kadar bedava misal.
Evet.
O tip şey entegrasyonlar yapabilir.
Çok güzel entegrasyonlar var. Şimdiden var bildiğim kadarıyla. Mesela Visual Studio ile GitHub'ın entegrasyonu tarzı.
Aynen.
Onlar daha da derinleşecektir diye tahmin ediyorum.
Aynen. Yani çaktırmadan böyle tavşanı ürkütmeden yavaş yavaş hani Azure platformu yönlendiren, onu diğer platformlar arasında ilk tercih olarak konumlandıran bir takım entegrasyonlar yapılacaktır. Bu da hani uzun vadede
stratejik bir hamle o zaman
Aynen. Hem çok o ekosisteme yaklaşma hem de oradan potansiyel müşteri kazanma aslında. Orayı da bir Hani lead generation anlamında kullanacaklardır müşteri kazanmak açısından.
Bir, ya da elçi kazanmak.
Ya da elçi, evet. Ya da orada dediği evet. gibi aynen orada GitHub'ı çok aktif kullanan fikir liderleri, fikir önderleri yavaş yavaş belki Microsoft'la olan bu entegrasyonları kullana kullana, Azure platform kullana kullana belki onun elçiliğini yapacaklar, marka elçiliğini yapacaklar diyebiliriz.
Evet. Bir sonraki konuya geçmeden de ufak bir ekleme. Bildiğim kadarıyla geçtiğimiz günlerde Microsoft'un şirket değeri de ilk defa Google'u geçti, Alphabet'i geçti. 800 milyar dolar değerlemeyi gördü. Bu da aslında bence Satya Nadella'nın ne kadar böyle sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini gösteriyor bence Microsoft açısından. O yüzden takip etmeye devam edeceğiz tabii bu gelişmeleri.
Bir istikrar dahilinde gidiyor deyip noktalamak istemiştim.
Evet. Tamam, o zaman ikinci konuya geçelim. İkinci konuda hafif bahsettik zaten Apple'ın yazılım geliştiricileri konferansı WWDC. Zaten bu aylar ve bu haftalar bildiğiniz üzere her büyük şirketin yazılım geliştirici konferanslarını gerçekleştirdiği zamanlar. Apple'da pazartesi günü başlattı konferansını ve bir sürü yeni yazılım geliştirmesi açıkladı. Tim Cook ve Apple liderleri de tabii bu işte ilk günde epey bir açıklamada bulundular. Ama açıklamaları genel başlık olarak toplarsak aslında macOS, iOS, Apple Watch OS ve Apple TV altında toplayabiliriz genelleştirmek gerekirse. İlk iOS'tan başlayalım o zaman. iOS 12 açıklandı bu konferansta. Ve benim gözüme çarpan en önemli özelliklerden biri performans geliştirmeleri iOS 12'de. Bu performans geliştirmeleri de sadece en yeni iPhone'lar için değil, aslında mesela eski iPhone'ları da düşünerek bazı geliştirmeler yapılmış. Mesela birkaç jenerasyon önceki iPhone'larda %40'tan %50'ye varan hız arttırımları var. Özellikle mesela klavye ya da kamera yüklenmesi açısından. Bu da eminim ki daha eski iPhone modellerine sahip olanlarımız için de süper bir haber. Bu da aslında belki biraz şeye yanıt olarak da açıklanmış olabilir diye düşünüyorum. Apple son birkaç aydır epey bir eleştiri aldı. Özellikle iPhone'ları yavaşlattığına dair insanları yeni iPhone almaya teşvik etsin diye. Belki de bu dedikoduları bir anlamda yanıtlamış oldu böylece. Bunun yanı sıra Siri için kısa yollar açıklandı. Shortcuts açıklandı. Bu kısa yollar sayesinde de kendi yapay zeka komutlarınızı yazabileceksiniz Siri kullanarak. Bu da ilginç bir gelişme bence. Ayrıca uzun süredir devam eden bir spekülasyona bir nevi cevap verilmiş oldu. Uzun süredir insanlar macOS ve iOS'in aslında birleşerek tek bir işletim sistemine dönüşeceğini düşünüyordu. Ama görünen o ki şimdilik en azından bu iki işletim sistemi ayrı olacak. Ama iOS uygulamalarının epey bir macOS entegrasyonları açıklanacak. Buna ilaven de yine Google'un da aslında bahsettiği teknoloji bağımlılığı konusunda da bazı adımlar atılmış. Google'un açıkladığına benzer bir şekilde iPhone kullanım istatistiklerinizi görebileceğiniz ve limitler belirleyebileceğiniz bir arayüz eklenmiş bu bağımlılıkla baş edebilmek için. Kısaca iOS konusundaki gelişmeleri böyle özetlemek istedim ben. Sizin yorumlarınızı alabiliriz o zaman şimdi.
Şimdi benim yine aslında hepsine kısaca değineceğim noktalar var. Özellikle iOS'tan başlayalım. Cihan'ın dediğine katılıyorum. Hani hızlanma odaklı, performans odaklı bir güncelleme duyurdular. Bence de bunun kesin en başlıca sebebi son birkaç ayda yaşanan işte batarya yavaşladığından ötürü bütün işletim sistemini yavaşlatmalar, telefonun ömrü yani yaşlandığı için telefonu yavaşlatmalar şeklinde birçok aslında hata bulunmuştu. Hata diyelim bunlara. Çünkü Apple bunu istemli olarak yaptığımızı falan söylemediler ama hani sonuçta bu bir aslında çakallık diyelim hani telefonu yeniletmek açısından. Çok tepki gelmişti o konuda. Bence hani orayı birazcık daha unutturmak açısından yapılmış bir hamle diye düşünüyorum. Ama bu noktada da şunu sorgulamak lazım. Evet, bu iOS 12 ile bunu destekleyen iPhone'lar daha hızlanacak gibi gözüküyor. Ama bu hızlanma acaba cihaz değiştirme sürelerini nasıl etkileyecek? Yani şu an elinizdeki iPhone 7 hızlı çalışmaya başlarsa, daha da hızlanırsa şimdi bu sene iPhone 9'u çıkaracaklar ya da işte atıyorum bir sonraki versiyonu çıkaracaklar. acaba yenilemeye gerek olmayacak mı? Hani ben iPhone 7 kullanıyorum. Şu an hiçbir ihtiyacım yok açıkçası. iOS 12 ile beraber daha da hızlanacaksa benim kullandığım iPhone 7'yi değiştirmekle ilgili hiçbir aslında düşüncem yok şu an. Bu da bir soru işareti tabii ki. Buna nasıl yaklaşacaklar, satış oranlarına nasıl yansıyacak vesaire göreceğiz. İkinci olarak Siri, dediğin gibi Cihan sen de kısa yollar açıkladılar ama eğri oturup doğru konuşmak gerekirse Siri rakiplerine göre gerçekten çok geride. Yani bir Alexa'nın ekosistemine ve Alexa'nın kapasitesine bakıldığı zaman, Alexa bildiğiniz üzere Amazon'un akıllı asistanı, Google'ın asistanına baktığınız zaman, Google Assistant ürününe baktığınız zaman hem ekosistem olsun, hem destekleyen ürünler olsun, destekleyen hizmetler olsun, hem de platformların kapasitesi olarak Siri'nin kat kat üzerindeler. O yüzden burada bence Apple açıkçası şaşırtıcı bir derecede çok aksıyor. Sonuçta Apple'ın en büyük vaatlerinden biri neydi? Biz hem donanımı hem de yazılımı öyle bir birbirine entegre ediyoruz ki piyasadaki en iyi tecrübeyi sunuyoruz diyorlardı. Yani yıllar yılı hep bunu dediler. Ama açıkçası özellikle bu akıllı asistan alanında bence çok ciddi aksamalar var. Rakipleri çok daha önünde şu aşamada. Diğer konu ise macOS ve iOS'in, yani laptoplardaki, MacBook laptoplardaki işletim sistemi ile mobil cihazlar, iPhone ve iPad'lerdeki işletim sistemi olan iOS'in birleşmesi spekülasyonuydu. Açıkçası uzun vadede baktığınız zaman bu çok mantıklı. Şimdi bir geliştirici olarak kendinize koyun, yazılım yapıyorsunuz, bir uygulama yapıyorsunuz. iOS için ayrı yapıp MacBook'lar için ayrı yapmak istemeyebilirsiniz. Demin ne konuştuk? MacBook'ların kullanıcı sayısı kısmen daha düşük Windows'a göre, diğer uygulamalara, platformlara göre. MacBook için ekstra bir uygulama yapmak istemeyebilirsiniz. Ama uzun vadede olası bir birleşmeyi düşünün. Bu sefer siz iOS için bir kere kodladığınız zaman MacBook kullanıcıları da sizin uygulamanızı kullanabilirse, bu sefer ne oldu? Siz hedef pazarınızı bir anda büyüttünüz. O yüzden aslında yazılımcı açısından çok mantıklı, istenen bir şey olabilir bu iki platformun birleşmesi. Sonuçta iki ayrı kodu ayakta tutmaya uğraşmayacaksınız. İki ayrı kodun hatalarını çözmekle uğraşmayacaksınız. Bir kodunuz olur. Mobil cihazda da çalışır, bilgisayarda da çalışır. Yazılımcı için hani hayal durumlardan bir tanesi kaynak kodunu teke indirmek. Ama çıktılar dediler ki hayır, böyle bir birleşmeyi kısa vadede düşünmüyoruz. Ama bunu derken de başka bir yerden de dediler ki işte iOS uygulamaları yaparken kullandığınız o frontend diyelim ya da işte UI, bunun Türkçesinde bir bakmak lazım. Hani
arayüz
diyelim. Kullanıcı arayüzü. Aynen. Kullanıcı arayüzünü iOS uygulamaları geliştirirken kullandığınız o altyapıda kullanabilirsiniz, geliştirebilirsiniz. Bu MacBook'larda bunu destekleyecekler. Ya bu ne lahana turşusu, bu ne perize döndü iş açıkçası. Ya da tam tersi, buna periz, bu ne lahana turşusuna döndü. Hani hem yok birleşmeyeceğiz Hatta diyorlar.
Sözlerini özlemiştik son zamanlarda.
Evet, bugün çok kullandım ben. Hem birleşmeyeceğiz diyorlar, hem de böyle bir gelişme yapıyorlar.
Ayrılsak da beraberiz mi diyorlar,
evet, yani. Evet, aynen öyle gözüküyor. Bu bana birazcık şeyi de anımsattı. Chromebook, yani Google'ın Chrome internet tarayıcısı üzerine kurulu bilgisayarları var. Chromebook diye geçiyor bunlar. Bu Chromebook'larda Android uygulamalarını çalıştırabiliyorsunuz. Yani aslında Google'ın bilgisayarı, Google'ın bilgisayar işletim sistemi bunu destekliyordu son zamanlarda.
Ne kadar çok Google reklamı
yapıyor. Ama yani bu bence buradan bir
öğrensinler.
Buradan bir alıntı aslında yani, çünkü
çalışsınlar derslerine.
Yok yani öyle değil de hani bu noktada bir alıntı var. Eminim piyasayı takip ediyorlar, macOS'un kullanıcıları, ürünleri vesaire. Yani Chromebook'lardaki bu uygulama teorik olarak çok güzel bir gelişme. Ve bence benzerini iOS ve macOS arasında da yaparak başladılar. Ve uzun vadede ben hani bir şekilde bunun birleşeceğini ya da birleşmese de paylaşacakları altyapıların artacağını düşünüyorum. Ki iki platforma uygulama yazmak hani birbirinden ayrı iki bilgisayara yazıyormuş gibi değil de hani sanki ortak paydada bir şeyler üretiyormuş gibi olsun. O hissiyatı yaratacaklar diye düşünüyorum.
Bu benim aklıma başka bir soruyu getirdi. Şimdi hani belki teknik açıdan çok saçma bir soru olacak ama mesela hani iPad var, işte akıllı hani Apple telefonunuz var. Sonuçta hani oradaki uygulamalar, iPad uygulamaları da hani Apple telefon uygulamaları arasında hani fark var. Mesela hani bazı uygulamaları telefona göre yapıyorlar. Bazı uygulamalar işte Apple'da iPad'de çalışacak gibi hani yapılıyor. Bazılarında eksik oluyor gibi mesela. Yani bununla ilgili sizce bir çözüm Hani üretilir mi ilerleyen vadede ya da bilmiyorum var mıdır, belki benim gözümden kaçmıştır ama bir süredir iPad kullanmadığım için bu çok uygulama güncellemeleri yüzünden muzdarip mağdur olduğumdan sizin de fikrinizi sormak istedim. Acaba ona da bir çözüm olur mu?
Yani ben çok bir açıklama görmedim konferansta iPad açısından ama bildiğimiz üzere zaten iPhone uygulamaları iPad'de kullanılabiliyor. Yani çok çok iyi bir şekilde değil ama aynı uygulamanın büyütülmüş bir şekilde kullanılabiliyor iPad'de. Ama bunun ötesinde ben başka bir geliştirme görmedim açıkçası. Bilmiyorum siz başka bir şey gördünüz mü konferansta?
Yani iPhone, yani iOS'e değindiler ama iPad, evet, tablet tarafına hiç değmediler. Yani hatırladığım kadarıyla. Geçtiğimiz yıllarda mesela multitasking, ekranı ikiye bölme, iPad'lerde hani ekran boyutu büyük olduğu için bu tip özelliklerden bahsetmişlerdi. Hatta dosyaların daha rahat bulunması için dosyalarım, files diye bir dosya yönetimi uygulaması da duyurmuşlardı. Sanırım geçen yıl duyurdular onların hepsini ama bu sene neredeyse iPad'lere hiç dokunmadılar.
Hiç bahsedilmiyordu sanki. Yani mesela
hani bununla ilişkili midir değil midir bilmiyorum ama mesela hani laptopta çalışırken işte bir dosya, bir doküman üzerinde çalışırken orada kopyaladığın şey işte telefonda da hani eşleştiriyor. Hani eş zamanlı olarak o kopyaladığın şeyi telefonda da kopyalayıp hani kaldığın yerden devam etmeni sağlıyor ya, hani öyle bir sistem var, öyle bir özellik var. Hani aynı mantıkla benim hani aklımda şey olması gereken, benim hayal ettiğim şey hani her iki platformda da uygulamanın aynı şekilde verimli bir şekilde çalışabiliyor olması. İşte öyle uygulamalar var ki sadece iPad özelinde hani oluşturuluyor ya da sadece telefon özelinde oluşuyor ya da birbiriyle hani ben mesela telefondan aldığım, hani telefonda bıraktığım uygulamadaki işte son hani aşama neyse onu iPad'den devam ettirebiliyor olmalı gibi gibi hani. Bilmiyorum. Bununla ilgili bir şey yok diye anlıyorum.
Yok, şu an bahsediyorum.
Ben çok görmedim.
Ama olsa güzel olurmuş mesela.
Peki siz ikiniz de yanlış bilmiyorsam iPhone kullanıcısınız değil mi?
Aynen.
Evet. Yani mesela sizin iOS kullanırken mesela hoşunuza gitmeyen bir özellik var mı? Ve onu geliştirmek için herhangi bir açıklama gördünüz mü mesela bu konferansta?
Var benim.
Hız dışında. Hız herhalde en büyük şeylerden, şikayetlerden biri iPhone kullanıcılarında.
Çok güzel bir soru sordun. Yani benim var. Hani ara ara düşündüm ya, hani her seferinde de niye yine yok bu dediğim şeyler var ama şu an böyle jet hızıyla söylemedim. Senin aklına gelen bir şey var mı?
Yani spesifik bir örneğim yok ama.
Yani not defterinde mesela hani bir takım sıkıntılar yaşıyorum. Hani silip Undo yok mesela not defterinde. Geri al yok, evet. Değil mi? Doğru söylüyorum. Olmaması lazım. Şimdi başka platformlarda karıştırıyor olabilir mi? Mesela orada geri al yok. Hani o çok basit ama bir tane hani bence eksik özellik. Şimdi ilk aklıma gelen o oldu.
Yani benim aslında hani çok böyle motomot hani direkt bir tane örneğim yok ama yani aslına bakarsanız Android yazılım sistemi olarak, işletim sistemi olarak kat ve kat yıllarda, yani yıllar önünde gidiyor iOS'in. iOS birazcık öyle bir noktaya geldi ki hani bekleyelim Android yapsın. Android'in yaptıklarından tutanlar olursa hani biz onu kendi platformumuza getirelim şeklinde. O yüzden hani Android ama açıkçası mesela yazılım olarak çok daha üzerinde, yani çok daha özelleştirme mesela imkanı sunuyor. İyice dip köşe ayar yapabiliyorsunuz falan. iOS birazcık daha yüzeysel hani. Android biraz daha bizim nesil içinse, hani iOS biraz daha annelerimiz babalarımızın nesli için yapılmış bir hani
daha böyle gibi kolay kullanımı olan. Aynen. Evet. Mesela hem Google'dan duyduk hem Apple'dan duyduk teknoloji bağımlılığı konusunu ve yeni çözümler teknoloji bağımlılığını bitirmek için. Siz mesela böyle bir sorundan muzdarip misiniz yoksa biraz abartılıyor mu sizce?
Bence biraz abartılıyor açık konuşmak gerekirse. Çünkü yani bu konferansta da gördük. Tamam, bu kadar hani bilinçli kullanalım, tüketelim yankısı yaptılar. Ama bir yandan da neredeyse bu bütün özellikleri Apple saatlere, Apple Watch'a getirdiler. Bu ne demek? Evet. Tamam, telefonuna bakma ama saatine bak o zaman. Yani dedim ki yani ya, çok tezat var o noktada.
Hani Apple kısmı öyle tabii de, yani Apple Watch kısmı öyle de. Ya bir de bir yandan bilmiyorum aramızda deneyen var mı? Ben bir gün denedim ve gerçekten kalpten gidiyordum. Dijital detoks diye bir şey var arkadaşlar. Yani hani deneyenler bilir. Yani hani fark ediyor musunuz mesela bilinçli telefon kullanıyor muyuz gerçekten? Ben hani elimin kaç kere telefona gittiğini gün içinde bir oturup saymaya kalksam herhalde pişman olurum diye düşünüyorum.
Yani çünkü bilinç altında yani. Çünkü, evet. Değil mi?
Yani fark ettiğim zamanlarda o kadar kızıyorum ki kendime. Yani yine elim telefona gitti, yine elim telefona. Hani bir etrafıma bakayım, bir hani yemekte masada oturuyorsam arkadaşlarımla konuşayım ya da işte evdeysem hani evde işte eşimle ya da ailemle kaliteli vakit geçireyim vesaire. Hani böyle bir tekrardan aydınlanma sürecine giriyorum mesela. Yani bir gün, bir hafta gerçekten bilmiyorum ya bir gün ya üç gün ya bir hafta şeklinde bir denemeye çalışacağım. Ama deneyenler varsa yazsınlar bize. Çok zorlu bir şey olsa gerek yani. Yani hani eğer teknoloji bunu destekleyecekse okey.
Bence her devrin bir günah keçisi vardı açıkçası. Şu anki günah keçisi biraz telefonlar. Belki geçen neslin için televizyon karşısında vakit öldürülüyordu. Ha. Bir önceki nesil için belki radyo başında vakit öldürülüyordu. Bir önceki nesil için belki gazetelere bakarak insanlar hani otobüs durağında beklerken belki herkes telefonuna bak yerine gazetesini okuyordu. Yani anlatabiliyor muyum? Hani bence günah keçisi olan bazı şeyler var. İnsanın içinde olacak biraz o sosyalleşme vesaire ya da toplumun kültüründe olacak. O olmadıktan sonra bence insanlar o kaçış şeyini hep bulurlar. Kimisi gazetesine bakıyor. İşte devir geliyor, radyo dinliyorsun. Devir geliyor, işte televizyon dinliyorsun. Çok geç değil yani. Bunların hiçbiri yokken insanlar işte kulaklıkla müzik dinliyorlardı. Hala öyle geldi. Çok bir şey değişmedi ama hani bu kadar mı müzik düşkünsün yani? Ben ofiste de görüyorum bazen. Adam masasında müzik dinliyor çalışırken. Tamam. Şimdi bazen görüyorsun mutfağa su almaya gidiyor ya da tuvalete gidiyor. Hala kulaklık kulağında. Yani hani bu kadar mı müzik bağımlısın? Yani bu kadar mı soyutladın? Ama onun altında yatan sebep hani insanlarla konuşmak istemiyor yani. Muhatap olmak istemiyor. Bence o teknoloji bağımlılığı birazcık şu an popüler böyle bilinçli yaşam, sağlıklı yaşam biraz şimdi moda olduğu için, trend olduğu için onun suyunu yiyorlar. Hani ekmeğini yiyorlar birazcık. Ama açıkçası ben çok gerçekçi bulmuyorum. Ne yalan
söyleyeyim. Bu arada o şöyle de olabilir. Mesela hani markalar ya da işte hani bazı sağlığa zararlı ürünler diyeyim işte sigara vesaire hani alkol. Bilinçli tükettiğiniz kıvamında hani bir takım uyarılar görürüz. İşte şişenin arkasında ya da hani sigara işte kutusunun üstünde. Bu da biraz hani sosyal sorumluluk
sigara öldürür
mesajı gibi aslında falan. Bakın evet biz size bir servis sunuyoruz ama bir yandan bunun hani olumlu çözümlerini de hani eş zamanlı olarak sunmaya çalışıyoruz. Sizenin alt mesajı diye de ekleyelim.
Bana yani biraz böyle reaktif gibi geliyor. Biraz eleştiriler geldikten sonra ha tamam madem eleştiriler var o zaman alın işte böyle bir özellik. En azından artık eleştirme şeyiniz kalmasın yani.
İmkanınız kalmasın.
Aynen. Şeye benziyor işte şimdi değiniriz belki ama hani Safari üzerinden reklam bloklama ile ilgili bir sürü özellik de tanıttılar.
Aynen.
Evet. Ona geçelim mi o zaman? Geçelim bir sonraki konu olarak macOS'e. Birkan'ın bahsettiği gibi Safari aslında birkaç özellik açıkladı ve özellikle şey açısından data güvenliği açısından bazı özellikler bunlar. Safari'de aslında belli bir süredir ITP denilen bir tane özellik vardı. Intelligent Tracking Prevention. Yani akıllı izlenilme önlenmesi diye Türkçe'ye çevirelim. Cookie'leri izlemeyi engelleyen bir tane uygulaması vardı aslında. Bunu bir noktada ileri götürmüşler. Mesela bildiğimiz üzere bir blog okuyorsunuz. Blogda mesela Facebook like butonları olur ya da Twitter tweet butonları olur. Bunlar aslında bizim bilincimiz dışında epey bizden bilgi toplayan widgetlar, butonlar. Aslında Safari bunlara karşısında epey bir güçlü bir pozisyon almış bu yeni özellikle. Ve ne zaman bu butonlar çıkarsa bir sayfada bir uyarı çıkacak Safari'de. Ve bu butonların sizi izlemesini istiyor musunuz? Ki ona da kimsenin evet diyeceğini zannetmiyorum. Öyle bir önlem almışlar. Buna ne diyorsunuz arkadaşlar? Ben, çok agresif aslında değil mi?
Ben direkt Safari Chrome'dan adam çalmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Yani çünkü mesela ben de kullanmıyorum yani Safari ve çok dost olduğunu düşünmüyorum. Yani kullanıcı dost olduğunu düşünmüyorum. Bana karşı çıkanlar elbet çıkacaktır ama dolayısıyla biraz bu yeni kullanıcı kazanma ya da işte eski kullanıcıyı geri kazanma politikası diye düşünüyorum.
Yani şimdi yine bu online sağlık, dijital sağlıktan bahsettik. Ona benziyor bence. İşte bu Cambridge Analytica, Facebook olayları, işte bir hassasiyet var şu an bu konuda.
Apple'da gap'i bulup işte bu açığı bulup
kendi avantajına çevirmeye çalışıyor. Yükleniyor da yükleniyor. Ama açıkçası hani şimdi tabii hayali şeyler üzerinde konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum ama Apple'ın tuzu kuru. Çünkü Apple donanımdan para kazanıyor. App Store'dan yazılımcılar ürün geliştiriyor. Oradan %30 pay alıyor gelirlerinden. Hani Apple'ın biraz tuzu kuru. Çünkü reklam üzerinden para kazanma gibi bir olayı yok. Hani o treni
zaten
kaçırmış.
Zaten şirket olmuş 950 milyar dolar. Aynen.
Zaten para sıkıntısı da yok. Öyle olunca en büyük rakiplerinin en ana gelir kaynağı bunlar değil mi? Yani sonuçta Google olsun, Facebook olsun. Evet, en büyük gelir kaynağı reklamcılık gelir kaynağı.
Belaltı vuruyor belaltı.
Birazcık belaltı vuruyor bence. Onun hani yine kaymağını yemeye çalışıyor ama ya ben hani çok büyük konuşmuyorum ama adım gibi eminim. Apple benzer bir reklam modeli oluştursa, benzer bir reklamcılık uygulaması yapsalardı, bir platform yapsalardı aynı şeyleri emin olun Apple'da yani yapacaktı. Yani evet. Bunlar arkadaşlar hiçbir zaman unutmayın. Apple, Facebook, Google, Amazon, Microsoft bunlar gelir amaçlı, halka açık şirketler. Bunlar babamızın hayrına sosyal sorumluluk projeleri değil.
Hayır şirketleri değil.
Işte. Hani o yüzden mesela Google'da arama yaptığınızda reklam görürüz. Niye reklam çıkıyor? Çıkar. Yani çünkü onu o teknolojiyi ayakta tutmak bir masraf.
Çünkü bedava.
Evet yani hani anlatabiliyor muyum? Yani bedava. Yani kimse bu devirde bir insanlar birbirine bedava günahını vermiyor. Yani o noktadayız. Böyle hizmetler de bedava değil tabii ki yani. O yüzden hani emin olun Apple'da reklam modeli üzerinden, reklam iş modeli üzerinden para kazanan bir şirket olsaydı emin olun zaten Google ve Facebook bu sektörün en önde gidenleri ve teknolojinin son damlasına kadar kullanıyorlar. Ve gerektirdiği şeyler de bunlar. Emin olun Apple'da benzer şeyler yapacaktı. Her ne kadar ben yapmayız, biz yapmayız, biz olsak böyle olmayız deseler de emin olun onlar da kâr amaçlı sonuçta aynı. Bunlar da yaparlar yani. O yüzden biraz tuzu kuruluk var. Oradan yükleniyorlar diyelim bence.
Aynen. Bir de son olarak da biraz da komik bir özellikten bahsedeceğim açıkladıkları. Biliyorsunuz Animoji diye bir tane özellik açıklamıştı Apple. Ve Snap'in aslında Bitmoji'sine benzer bir özellik daha açıklandı bu konferansta. Memoji bunun da ismi. Kendi suratınızdan bir emoji yaratabiliyorsunuz. Üç boyutlu emoji. Bilmiyorum siz hiç denediniz mi animojileri ama bu işte. Da bayağı bir ilgi çekti gibi görünüyor şu
hatta
anda.
Hatta son teknoloji geliştirme dilinizi bile detect ediyorum. Yani gülsem mi ağlasam mı bilmiyorum açıkçası.
Ondan sonra neden duplex işte benim...
Ben bu konuda ben tek bir şey söyleyeceğim. Ya eminim kolay teknolojiler değil bunları üretmek. Yani tabii ki bir yetenek var orada. Tabii ki bir emek var. Kimseyi küçümsediğimden ya da hani hor gördüğümden değil ama... Şu anki düşünün ki teknoloji sektöründe çok ciddi bir mühendis kapasitesi, bir mühendis iş gücü. İnsanın suratını nasıl tanırım, dilini nasıl tanırım, maymunun kafasına nasıl çeviririm, kaplan kafasına nasıl çeviririm, bunun üzerine emek veren çok ciddi bir bilgisayar mühendisi, yapay zeka uzmanı vesaire vesaire bir insan kaynağı çalışıyor. Benim içim acıyor çünkü yani bu insan kaynağı bir kaynak yönetimi olarak düşünün. Bu kaynak yönetiminin %100 verimle almak istiyorsanız gerçekten dünyadaki en büyük problemler bu mudur? Yani insan suratında gözü kaşı algılayalım, oraya maymun maskesi koyalım, bıyık çizelim, dil çıkarsın vesaire. Yani bu mudur gerçekten? Yani bu teknolojileri ya da bu uygulamaları yaratan bu kadar donanımlı insanlar başka sorunlara yönelseler, gerçekten çözmeye değer sorunlara yönelseler belki kim bilir neler neler çözülecek, kansere çare bulunur vesaire vesaire ama maalesef hani sektör birazcık o yöne itiyor çünkü para orada yani. Bakmayın şimdi eleştirdim ama bir yandan da evet o Apple emojileridir, mimojileridir vesaire o yüzden iPhone olan. Yani çünkü bir tek iPhone yapabiliyor onu öndeki kamera sayesinde. Sırf onlardan ötürü iPhone X alacak ve şirkete para kazandıracak bir ton insan var. O yüzden de yani para neredeyse birazcık da bu ürünler oraya gidiyor yani. Bu mühendisler oralara, o kaynaklar oraya aktarılıyor ama bir oturup da düşünmek lazım aslında yani. Bu kadar akıllı zeki insan oturup uğraştıkları şey nedir? İşte kaş göz nasıl çizeriz insanın suratına?
Bu kadar sorun varken.
Evet yani çözülecek bu kadar güzel sorun, önemli sorun varken bir de düşünmek lazım. Yani gerçekten en büyük problemler bu mudur diye.
Üç şey söylemek istiyorum. Bir, adamla uğraşıyor wellness için arkadaşlar. Yapmayın, etmeyin. Şimdi iki dakika önce konuştuk.
Mutlu oluyorsun değil mi? Suratın yerine maymun
hayır, onu demiyorum. Demin konuştuk ya işte. Hani sosyal sorumluluk dedik tamam ya. Sonuçta bir şeyler için uğraşıyorlar. Hani sağlık yönetimi konusunda daha iyi hayata, daha sağlıklı hayata yönlendirme konusunda. Şimdi bu bir. O yüzden hani orada argüman biraz eşitlendi diyelim. İkincisi, şimdi milenyumlar diye bir şey var, bir hedef kitle var. Biz her ne kadar kabul etmek istesek ya da istemesek de maalesef şu an onları oynamak durumundalar. Dolayısıyla hani bu milenyum dediğimiz jenerasyon hangi jenerasyon? İşte Snapchat'ı kullanan, gün geçtikçe büyüyen, rakamını şu an söyleyemediğim ama ileride tekrardan paylaşabiliriz. Dolayısıyla hani onun elde tutulması gerekiyor şu anda. Ona yönelik bir çalışma diye düşünüyorum. Ona yönelik bir kaynak yönetimi diye düşünüyorum. Üçüncüsü de Android yapıyor sonra iOS yapıyor diyordunuz. Al işte yapmış adamlar. Yani neyi beğenmediniz? Yine neyini sevmediniz? Maymunun kafasını çevirmesi yok. İnsanın dilini döndürmesi vesaire. Yani ben olumlu görüyorum açıkçası yapılan. Evet,
pazarlama açısından milenyalları yakalamak için tabii mantıklı.
Milenyum dedim ben değil mi? Milenyallar evet doğru.
Evet.
Orada da zaten.
Bunun üzerine de aslında epey bir gelişme var ama zaman konusunda çok uzatmamak açısından burada toparlayalım isterseniz. Evet, o zaman bu hafta da bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyoruz her zamanki gibi. Bizi YouTube'dan, Anchor'dan ve iTunes Podcast'ten takip etmeyi unutmayın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.